Ayrım 8 Mafya, Yeraltı'nın Kriminal Efendileri, Atilla Akar, sayfa 89. Enginar'ın Kaposu. Tarihteki bütün örgütlenmeler bir şef ya da lider etrafında örgütlenirler. En demokratik örgütlenmelerden en gizli ya da katı örgütlenmelere varıncaya kadar değişmez bir kuraldır bu. Mevcut haliyle mafya en tepede bir şefin, yani kaponun bulunduğu dikey bir örgütlenmedir. Alta mafya, yani üst mafya ve bassa mafya, yani alt mafya yönetim kadroları olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Ancak onur adamı olma bazında alt ve üst üye arasında bir fark yoktur. Enginar'ın sapı ve gövdesi üst mafya adamlarını tanımlarken alt kademeler, yani yapraklar, askerleri ya da gündelik sokak işlerini halleden sicari, yani tetikçiler, eylemcileri oluşturur. Bu anlamda bir mafya piramidi şu kişilerden oluşur: capo, yani don, yani şef; consiglieri, ya da danışman, yardımcı kapolar ya da şef yardımcıları, teğmenler veya bölük komutanları, bazı kaynaklarda onbaşılar ya da yüzbaşılar olarak da geçmektedir, ile askerler. Bu yönüyle mafya örgütlenmesi askeri bir örgütlenmedir ve tüm yaptırım gücü buna bağlıdır. Amerikan Cosa Nostra'sı da benzer yapıda olsa da işler biraz farklıdır. Daha önceleri capo di tutti capi, babaların babası olmak isteyenler çıkmışsa da pratikte uygulanmamıştır. En tepede 9-12 patrondan oluşan yönetici komisyon yer alır. Dipnot: ABD çapında 26 aile vardır. New York'u ise 5 aile yönetir. Geleneksel Sicilya mafyasında ise komisyon yoktur. Ailenin başında capo crimini, patron ya da don bulunur. Amerikan sokak terimiyle boss. Sonra consigliere, yani danışman, akıl hocası yer alır. Ardından ikinci patron ya da yardımcı kaptan kapolar gelir. Kaptan kapolar, yani yüzbaşılar, 10'la 30 arası askeri yönlendiren birlik komutanlarıdır. Sigarisitalar ise pratik işleri uygulamakla yükümlü mafya askerleridir. En son olaraksa Giovane de Onore'ler, yani işbirlikçiler gelir. Bunlar aile üyesi olmayan ama aile işlerine yardımcı olan politikacılar, polisler, her tür destekçilerden oluşur. Herkes her konuda capo ile görüşemez. Ancak Sicilya mafyasında erler doğrudan bağlı olduğu capo ile görüşebilir, kişisel mesele veya fikirlerini yansıtabilirler. Amerikan Cosa Nostra'sı ise daha katıdır. Patronu görmek için önce bağlı olduğu teğmene ya da yüzbaşıya başvurulur. Eğer konu önemli ise kendisi için bir randevu alınır ve ancak o zaman kaposu ile görüşebilir. Kendisi de bir mafya askeri olan itirafçı Joe Vallacci ise hiyerarşiyi şöyle tanımlar: ailenin başına capo ya da patron denilmektedir. Onun hemen altından sub capo ya da ast patron bulunmaktadır. Bunlardan sonra da bir dizi capo regime ya da teğmenler vardır. Her teğmen erlerden oluşan bir regimenin başındadır. Bu erlerin toplumsal durumları kişisel tecrübelerine, ilişkilerine ve yeteneklerine göre değişmektedir. Bir kısım askerler teğmenlerin emrinde çalışırlar, diğer bir kısmı ise kendi kanun dışı işlerini yönetirler. Dipnot: Peter Maas, Mafya Bülbülü, Vallacci dosyası. Diğer bir mafya üyesi ise teğmen ya da yüzbaşıların işlevini şöyle tarif ediyordu: bir aile 20 ile 30 kişi ile birkaç yüz kişiden meydana gelir. Patron otoritesinin bir kısmını yardımcılarına ya da yüzbaşılarına devretmiştir. Şimdi bir yüzbaşının ne olduğunu anlatayım. Yüzbaşı patron hesabına belirli bir bölgeyi, örneğin birkaç bloğu ya da bütün semti kontrol eden kişiye denir. Emrinde belirli bir bölgede çalışan 40-50 askeri vardır. Yüzbaşı bölgesi içinde işlerin düzgün gitmesinden ve iş tutmuş adamların da haraçlarını ödemelerinden sorumludur. Emrindeki adamlara ücretlerini ödedikten sonra o bölgeden elde edilen kazancı patronuyla eşit olarak paylaşır. Dipnot: Joey, Mafyayı Satan Adam, Bir Mafya Memur Katilinin Anıları. Modern Çağın Derebeyleri. Bu noktada mafya tipi örgütlenme enginar örgütlenmesidir. Çekirdeğinde, yani merkezinde ise her zaman aile üyeleri ve capo bulunur. Don unvanı ile anılır. Dipnot, bu ünvanın yayılması, tanınması ve diğer kültürlerle tanışması, Baba filmi ve Marlon Brando'nun oynadığı Don Corleone rolü sayesinde olmuştur. Don, yerel alanda devletin işlevlerini üstlenir. Falcone'nin tabiriyle Sicilyalı'nın devleti onun ailesidir. Aile ise genellikle şefin soyadıyla anılır. Aslında tüm enginarın kendisi zaten bir ailedir ve bu tanım literatür olarak daha doğrudur. Bu anlamda örgüt mafyosonun gerçek ailesidir. O yüzdendir ki mafya grupları ailelere bölünmüşlerdir. Bu anlamda mafya yapılanmaları modern dünyanın yeni orta çağıdır. Temelinde feodal bir örgütlenmedir ve bir tür kriminal derebeylik sistemidir. Merkezdeki şefin otoritesi mutlaktır ve hiçbir üye onun emirleri dışında kendi başına bir işe kalkışamaz. Aksi takdirde şefin otoritesi zedelenmiş olur. Bir dizi manevi bağ ve ritüelle çevrelenen otorite şefin rızasına göre uygulamaya sokulur. Cosa Nostra'nın çekirdek hücresi geleneksel değerleri barındıran ailedir. Bu değerleri şöyle sıralayabiliriz: onur, kan bağlarına saygı, sadakat, dostluk. Her ailenin kendi denetiminde bir bölgesi vardır ve bu topraklarda şefin onayı olmadan hiçbir şey gerçekleşmez. Dipnot: Giovanni Falcone, Marcello Padovani, Cosa Nostra. Enginar'ın merkezinden, yani vaftiz babasından itibaren başlayan birinci halkada kendi kandaş ailesi ve akrabalıkları, onun altında ikinci halka olarak da vaftiz çocukları ve ritüel akrabaları yer alır. Dipnot: Vaftiz baba. Aslında bizim mafya babası ya da kısaca baba olarak tanımladığımız kavramın doğrusu vaftiz babasıdır. Mafyaya her kabul töreni aslında bir vaftiz törenidir. Tıpkı masonlara katılım töreni gibi bir tür yeniden doğuştur. Türkçeyi ise biz kısaca baba olarak çeviriyoruz. Daha doğrusu Hristiyanlığı çağrıştıran, Hristiyan kültüre ait bir kavramı kendimize göre uyarlıyoruz. Ancak unutulmamalı ki her zaman biyolojik akrabalık ön plandadır. Biyolojik akrabaların çokluğu, yani çekirdeğin gücü, Koska'nın asıl itici gücüdür. Onlar olmadan bir Koska kurulamaz. Çağdaş bir Kalabriyalı ya da Sicilyalı mafyanın lideri olabilmek için geniş bir aileye ve aralarındaki kan bağı bulunan büyük bir şebekeye sahip olmak zorunludur. Bu mutlak bir sine qua non'dur, yani olmazsa olmaz. Sonradan Koska'nın iç çekirdeğinin etrafını üvey ya da yapay akrabalık ve çıkar dostluğuna dayalı ilişkiler sarmaya başlar. Ancak özgün klan merkezdeki yerini korur ve Koska'ya adını verir. Koska içindeki en önemli ilişkiler birincil biyolojik akrabalığa dayalı olanlardır. Dipnot: Pino Arlacchi, Mafya Ahlakı, Kapitalizmin Ruhu. Comparatico, yani vaftiz babalığı, aradaki bütün sınıfsal ve statü farklarını ortadan kaldırır. Mafya babası ile sıradan bir köylü arasında eşit ve kutsal bir bağ oluşturur ki mafyanın asıl gücü buradadır. O yüzden devlete hissettiği soğukluğu onun başka bir tür otorite simgesi olan babasına karşı hissetmez. Tersine çok daha sıcak duygularla bağlanır. Bu ait olma hissi ve durumu aynı zamanda Koska'yı polis takibine, adli soruşturmalara karşı güçlü kılan yegane savunma mekanizmasıdır. Bu bağ ilişki kurduğu veya koruması altında olan herkese kadar genişler. Koska üyesi aynı zamanda ekonomik bakımdan da yapıya bağımlı olur ve kriminal sadakatini sürdürdüğü müddetçe paylaşımdan yararlanır. Capo dün tek başına bir hiç olan adamı ritüel olarak bile olsa akrabası yaparak onu yükseltir. Bu anlamda arada bir şeref bağı oluşur ki bu bağ ekonomik bağlardan bile üstündür. Koruma altına giren küçük adam için bu bir övünç kaynağı teşkil eder. Minnet ve saygı duygularıyla bağlanır. Artık karşılaştığı her sorunla bağlı bulunduğu Koska'nın ve Capo'sunun gücü arkasındadır. Ancak Koska'nın asıl ilişkilerini yürüten, doğrudan üye olan ve hizmetinde olan ana kadro çok daha dardır. En az 10-20 kişilik gruplardan başlayıp ortalama 40-50 kişiye ve sonra da 100-120 kişilik ve daha fazla sayıda üyesi olan gruplara kadar yayılabilir. Tüm manevi yakınlaşmaları, yani enginarın etki çevresini de sayarsak yerine göre yüzlerce kişiye kadar ulaşabilir. Bu bakımdan geleneksel bir mafya yapılanmasının gücü üye sayısı ve üye sayısı içindeki asker sayısı ile doğru orantılıdır. Bu anlamda her koska aile mini bir ordu, her baba da aynı zamanda komutandır. Emirleri asla tartışılmaz. Ayrıca merkezdeki kandaş çekirdeğin gücü ise sahip olduğu erkek sayısıyla doğru orantılıdır. Aynı nedenle ailenin geleceği erkek evlat veya torunların çokluğuyla ölçülür. Kadınların üye olamadığı ve söz hakkının bulunmadığı mafya yapılanması bu anlamda bir savaşçı erkekler kabilesini andırır ve tümüyle erkek değerleri üzerine yükselir. Mafya babasının manevi özellikleri. Bütün temeli manevi simgeler, kurallar ve bağlar üzerine oturan mafya örgütlenmesinde liderin yani don ya da babanın konumu ve otoritesi de bu bağlardan soyut değildir. Sadece güce, korkuya ve şiddete dayanarak iktidar olunmaz, olunsa bile korunamaz. Bir ailenin babası tıpkı gerçek bir aile babasında olduğu gibi daha başka özelliklerle de bütünleşmelidir. Ailenin geleceği ve güvenliği şefin göstereceği bir dizi özelliğe daha bağlıdır. Bir baba aynı zamanda aile içinde adil, akıllı, fevri davranmayan, soğukkanlı, öngörü sahibi, stratejist, korumacı davranabilmelidir. Birçok mafya grubu sırf liderinin hırsları, zeki olmayan davranışları, gerektiğinde uzlaşma bilmeyen tavırları yüzünden dağılmış veya yok olmuştur. Kendisiyle birlikte ailesini ve adamlarını da ateşe atarak gereksiz sürtüşmeler içine girmiş, güçler dengesini ya da zamanlamayı iyi hesaplayamadığı için rakipleri tarafından ezilmiştir. Bütün bu özellikler aile içindeki dengeleri korumak için olduğu kadar dış dengeleri korumak için de gereklidir. Sizi sadece kendi ailenizin saygın görmesi yetmez, aynı zamanda diğer aileler gözünde de saygın bir konum ve imaj sahibi olmak zorundasınızdır. Bu haliyle mafya babası sadece bir otorite simgesi değil, kendi dünyasının iktidar ilişkileri içinde politik bir kimliktir. Askeri gücünü politik bir şekilde yönlendirmek zorundadır. Aynı nedenle o kişinin çevresinde kabul görmesi sadece otoritesi sayesinde olmaz. Daha doğrusu otorite bir dizi manevi davranışla bütünleşmelidir. Bunların yanında sadelik, alçak gönüllülük, arkadaşlarına bağlılık, gösterişten uzaklık, yardımseverlik, sorun çözücülük ve benzeri gibi kalıplarla tamamlanan bir süreçtir. Güç ancak bu tip manevi unsurlarla bütünleştiğinde gerçek bir güç olarak kendini dışa vurur. Bütün klasik mafya babaları bunu iyi bilirler ve titizlikle uyarlardı. Hırslı bir gangster ile bir mafya liderini ayıran en temel faktör burasıydı. Consiglieri, mafya danışmanları. Her mafya yapılanması aslında bir zincirdir. Kimsenin üzerinde bir üniforma ya da rütbe işareti olmamakla birlikte bir yanıyla askeri bir yapılanmayı andırır. Herkes belli bir hiyerarşi altında pozisyon alır. Bu arada hiyerarşi içinde özel bir görev tanımı daha vardır. Bu consiglieri yani danışmandır. Bunlar ailenin bir tür akil adamıdır ve esas olarak capo familia, ailenin başının hata yapmasını, öfkeyle kalkıp zararla oturmamasını ve tüm ailenin zarar görmesini engellemekle yükümlüdürler. Yeri geldiğinde bir uyarıcı, yeri geldiğinde bir avukat, yeri geldiğinde de stratejist gibidirler. Ayrıca diğer ailelerle çıkan sorunlar karşısında bir diplomat rolü de oynarlar. O yüzden belli bir saygı çerçevesi içinde ailenin şefine görüşlerini bildirmek, alınacak bir kararın ailenin lehine ve aleyhine olan yönlerini göstermek zorundadır. Bir mafya şefi ne kadar zeki ve bilgili olursa olsun her şeyi tartamayabilir. Bu noktada consiglieri devreye girer. Karar hakkı gene şefe aittir. Consiglieri karara müdahil olamaz ama etkileyebilir. Bu anlamda consiglieri aile içinde fikirlerini teklifsiz ve dolandırmadan söyleyebilen bir mekanizmadır. Ailenin yanlış yapmasını, liderin fevri davranışlarını önlemek için vardır. Vicdanı olmayan bir yapının bir tür vicdanı gibidir. İtirafçı Calderone onların rolünü şöyle tanımlıyordu. Consiglieri her zaman doğruyu söylemelidir. Her zaman lideri olasılıklar karşısında uyarmalıdır. Godfather baba filminde anlatılanlar gerçektir ve orada bu adamların üstlendikleri rol çok iyi anlatılmıştır. Dipnot Tom Hagen karakterini kastediyor. Konsilyeri gerçek bir danışmandır. Daha doğrusu liderin beynidir. O başkalarının düşüncelerini de okumayı becermelidir. Dipnot Thomas Lapalainen, Mafya. Konsilyerlerin varlığı bile mafyanın sıradan bir yapı olmadığını, tıpkı bir şirket ya da siyasi lider gibi hareket ettiklerinin somut kanıtıdır. Konsilyeri ise aynı yapının sigortasıdır. Bu manada bütün yapı bir dizi hiyerarşi, törensel yemin, gizlilik, sır saklama yani omerta, askeri veya yarı askeri metotla sarmalanır ve çok özel bir bütünlüğün parçası olduğu her üyeye hissettirilir. Böylelikle bir manevi kandaşlık ya da manevi biraderlik yapılanması oluşur. Bu nedenle gizlilik ve yemin anlayışı bakımından mafyayı masonlara benzeten, hatta aynı gören yorum ve yaklaşımlar olmuştur. Koska son tahlilde bir ekonomik çıkar ağı olmakla birlikte pratikte manevi bağlar öne geçer veya onu perdeler. Bu açıdan bakıldığında tüm Sicilya bir koska yani enginar tarlasıdır. Suskunluğun anayasası omerta. Her koska yazılı olmayan kural ve geleneklere göre yönetilir. Ancak temel yasa her zaman omertadır. Dipnot, omerta temelinde omu yani adam kelimesinden türemiş olup onun vasıflarından birisidir. Evrilerek omerta haline gelmiştir. Omerta mafyanın tek maddelik anayasası gibidir. Suskunluk yasası. Her ne olursa olsun bir ölü kadar suskun olmak, olunmadığı takdirde bu sefer gerçekten ölü olmak. Bu kuralı çiğneyenlere hiçbir şekilde müsamaha gösterilmez. Olaylar karşısında kör, sağır ve dilsiz olmayı öneren bu yasa, özellikle yabancılara ve devlete ait bilgi vermemeyi içerir. Dahası havadan gelmemiş Sicilya'nın temel kültürel kalıpları içinde şekillenmiştir. Özünde erkek olma ve kendi meselelerini kendisinin halletmesi anlayışına dayanır. Boş boğazlık, gevezelik, çenesi düşüklük, omerta kültürü içinde istenmeyen ve kadınlara özgü kabul edilen davranışlardır. Sicilya atasözlerinde az konuşmaya yapılan övgüler, omertanın toplumun derinliklerine yerleşmiş kültürel bir davranış kodu olduğunu gösterir. Yerel ahlakın vazgeçilmez bir parçasını işaret eder. Omertayı çiğnemenin tek ve kaçınılmaz cezası ölümdür. Üstelik bu ölüm sadece mafya grubu tarafından değil, tüm toplum hatta yakın akrabaları tarafından bile onanır, karşı çıkılmaz. Böylelikle aynı zamanda onerata societa yani onur topluluğu korunmuş olur. Dipnot, kelime erkek olma ile bağlantılı olarak Yunanca nıdank herista'dan geliyordu. Nıdrank herista ise Yunanca'da büyük kahramanlık halini ve erdemli olmayı tanımlayan nıdharangata kelimesinden gelmekteydi. Nıdrank herista bu haliyle onurlu bir topluluğa ait olmak anlamı taşıyordu. Aynı zamanda eski Yunanca'daki gururlu, tehlikeden korkmayan cesur adamları anlatıyordu. Mafya yemini, aileye girişin ilk adımı. Onur ve suskunluk bir mafya üyesinde aranan temel özellikler arasında olduğundan, mafya ailesine kabul edilen her kişi belli bir yemin töreninden geçmek zorundadır. Bu Sicilya'da geçmiş yüzyıllardan beri uygulanan eski bir gelenektir ve mafyaya üyeliğin ilk adımıdır. Ancak herkes mafyaya üye olamaz. Bunun için belli şartlara haiz olmalıdır. Aranan en temel şartlar arasında tabii ki onur, öldürebilme cesareti, sadakat, ağzı sıkılık, emre itaat, gözü karalık, kendini ispat etme gibi vasıflar vardır. Geleneksel mafyada Sicilyalı, İtalyan olma gibi vasıflar da aranır. En az iki mafya üyesinin tavsiyesiyle örgüte aday olan kişi, yemin ettikten sonra diğerleriyle birlikte aynı haklara sahip olur ve artık ailenin bir üyesidir. Dipnot, adayı önerenler onun sorumluluğunu da almış olurlar. Eğer aday daha sonra polis, ajan veya hain çıkarsa onlar da aynı şekilde cezalandırılırlar. Mafya giriş yemin töreni başında kaponun bulunduğu veya onun yetkilendirdiği bir heyet tarafından gerçekleştirilir. Omerta yemini kısa ve özdür. Tören belli ritüellere uygun olarak yapılır. Eskiden Sicilya'nın mağaraları, taş ocakları veya köy evlerinde yapılan bu yeminler, bugün çok daha lüks koşullarda, yemini uygulatacak heyetin belirlediği bir yerde gizlilik koşulları altında yapılır. Ayrıca her mafioso için mafyaya kabul edilmek büyük bir heyecan ve onur nedeni olarak görülür. Bu yüzden bazen yemin öncesi törene kabul edilmek için adaylar kasıtlı olarak bekletilir. Bunun nedeni sabırlarını ölçmek içindir. Çeşitli zamanlar ve yerlere göre yemin metni veya uygulanan seremonilerde ufak tefek bazı farklılaşmalar ya da ilaveler olsa da ana metin ve ritüeller esasda aynıdır. Ayrıca birçok kaynak temel özellikleri aynı olsa da ayrıntılarda farklı yemin törenleri resmetmişlerdir. Biz ise doğrudan bu törene katılmış ve verdiği bilgilerin bugün bile doğru olduğu kabul edilen mafya itirafçısı Giovallacci'nin Maranzano ailesinin bütün ileri gelenlerinin katıldığı kendi yemin törenini anlatışını koymayı uygun gördük. Böylelikle törenin havasını ilk elden bir kaynağın ağzından aktararak yansıtmayı tercih ettik. Beni masanın başına kadar götürdüler. Yanımdaki adam, Joe, seni Don Salvatore Maranzano ile tanıştırayım dedi. Bu sıkıntılı günlerimizde başımızdaki patronumuz odur. Maranzano'yu ilk görüşümdü bu. Tıpkı bir bankacıya benziyordu. İnsan 1 milyon yıl yaşasa onun gangster olduğunu anlayamazdı. Bay Maranzano sofradakilere dönerek, bu bey Joe Cargo'dur diyerek beni tanıştırdı. Çok kimse beni bu ad ile tanırdı. Sonra bana dönüp yanındaki boş yere oturmamı söyledi. Ben oturunca herkes yerine oturdu. Birisi önüme bir tabanca ile bıçak koydu. Tabanca 38 kalibrelikti. Bıçak da hançere benziyordu. Sonra Maranzano hepimizin yeniden ayağa kalkmamızı işaret etti. El ele tutuştuk ve Maranzano İtalyanca bir şeyler söyledi. Sonra oturduk. Bana dönerek yine İtalyanca, bu bıçak ve silahla yaşamakta olduğunun ve bıçak ya da silahla öleceğinin sembolüdür dedi. Sonra da hangi parmağında tetiği çekersin diye sordu. Ben sağ işaret parmağımı kaldırarak bununla dedim. Bunun ne anlama geldiğini merak ederken o ellerini birleştirip avuçlarımı açmamı söyledi. Sonra avuçlarımın içine bir parça kağıt koyup kibritle yaktı ve ben elimi sağa sola sallarken kendi dediklerini tekrar etmemi söyledi. Dipnot, Vallacci'nin bahsettiği kağıt büyük olasılıkla bir Meryem Ana resmi olsa gerek. Çoğunlukla bu Hazreti Meryem'e Cebrail tarafından hamile kalacağının bildirildiği anı tasvir eder. Meryem Ana mafya için önemli bir figürdür. O yüzden mafya üyeleri her yılın 25 Mart'ında kesinlikle çalışmazlar. Bu Cosa Nostra'nın sırrını açıklarsam ben de bu kağıt gibi yanacağım. Bunları hep İtalyanca söylüyorduk. İngilizce'de Cosa Nostra bu bizim şeyimiz anlamına gelir. Bu her şeyden üstündü. Kan hısımlığından da, dinimizden de, vatanımızdan da. Bay Maranzano bundan sonra, şimdi savaş durumunda olduğumuz için bu töreni kısa kesmek zorundayım dedi. Hiç unutmamam gereken iki kural vardır. Bunları beyninin içine yerleştirmelisin. Birincisi, Cosa Nostra'nın sırrını açıklamak yargılanmadan ölüme mahkum edilmektir. İkincisi de şu, diğer bir üyenin karısına tecavüz etmek yine yargılanmadan ölüme mahkum edilmektir. Kadınlara bakabilirsin, onlara hayran olabilirsin ama onlara karşı saygılı davranmalısın. Bundan sonra Bay Maranzano sözüne devamla, herkes ayağa kalksın, 0'dan 5'e kadar bir sayı gösterin parmaklarınızla dedi. Masanın çevresindekiler hep bir anda sağ ellerini havaya kaldırdılar. Kimi yumruğunu sıkmış, kimi 2, kimi 3 parmağını kaldırmıştı. Maranzano bütün parmakları saydı. Şimdi kaç çıktığını hatırlayamıyorum. Ama 48 diyelim. Maranzano solundan başlayarak sırayla herkesi saymaya başladı. 48 numara Joe Bonanno'ya gelmişti. Bay Maranzano bunu görünce güldü ve bana dönerek "Joe, işte senin gombahın" dedi. Yani benim vaftiz babam. Benden sorumlu olacak kimse. Joe Bonanno ya da diğer adıyla Joe Bananas da güldü ve yanıma "Uzat bakalım şu tetiği çeken parmağını" dedi. Parmağımı uzattım, ucuna bir iğne batırdı ve kan çıkana kadar sıktı. Dipnot, bazı mafya aileleri bu tören için özel altın bir iğne yaptırmışlardır. Bazı aileler ise acı portakal dikeni kullanır. Ama alelade iğneler de bu işlem için kullanılır. Kan görünce Bay Maranzano, "Bu kan şimdi artık hepimizin bir aileden olduğunu gösterir" dedi. Yani artık bir olmuştuk. Sonra bana bir üyenin diğerini nasıl tanıyabileceğini anlattı. Ben üye bir arkadaşla birlikteyken başka bir üyeyle karşılaşırsam ve o ikisi birbirlerini tanımıyorlarsa ben "Merhabacığım, seni John'la tanıştırayım, bizim arkadaşımızdır" diyecektim. Ancak üçüncü kişi üye değil de yalnızca bir arkadaşsa o zaman "Jim, seni John'la tanıştırayım, benim arkadaşımdır" diyecektim. Artık tören sona ermiş, herkes gülümsemeye başlamıştı. 10 dakika falan sürmüştü bu. Sonra ben oradan kalkarken yerimi benden sonrakine bıraktım. Dipnot, Peter Maas, Mafya Bülbülü, Vallahi dosyası. Yukarıdaki yemin Amerikan Cosa Nostra'sına aittir. Sicilya mafyasının yemininde fazladan hırsızlık yapmamak, fahişeliği yaygınlaştırmamak, diğer onur adamlarını öldürmemek, diğer onur adamlarıyla kavga etmemek, onlara hakaret etmemek, ciddi ve namuslu davranışlar sergilemek, yabancılara kendini tanıtmamak, polise bilgi vermemek gibi ek yemin maddeleri vardır. Yanı sıra kan kutsal resmin üzerine basılır ve öyle yakılır. Ayrıca yemin metnini aday üye yüksek sesle tekrarlar. Ancak ondan sonra aday artık bir mafya üyesidir. Bazı yemin maddeleriyle neredeyse İyi Ahlak Derneği'ni andıran mafyanın elbette ki bir üye kayıt defteri yoktur. Ama onlar sizin hakkınızda bilmeleri gereken her şeyi zaten çok önceden biliyorlardır. Böylelikle mafyanın karmaşık sosyal ve kandaş ilişkilerle ve manevi sorumluluklarla bezeli aile süreci yemin ve ritüellerle tamamlanır. Bize bir tiyatro oyunu gibi gelen bu törensel davranışlar bugün de geçerlidir ve dünyanın müxtelif yerlerinde sık sık tekrarlanmaktadır. Omerta'nın kriminal çocukları bir dizi davranış ve ahlak kalıbının bir ürünüdürler. 8. ayrımın sonu. Sayfa 101.